Ve Kazım Bey Melbourne'de telefonun öbür ucunda bizimle birlikte. Merhaba.
Merhaba, güneşli bir Melbourne'dan iyi günler diliyorum.
Ne güzel burası gibi güneşli olması. Gönlümüzde, ruhumuzda güneşli olsun. Bugün Kazım Bey, ilk haber Başbakan Malcolm Turnbull ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın görüşmesi. Konu ağırlıklı olarak IŞİD'e karşı savaş oldu ve bu bağlamda daha çok işbirliği yapılması kararı aldı. Sizce bu iyi bir karar mı? Siz iki liderin görüşmesini nasıl yorumluyorsunuz?
Evet, yeni seçilen, iktidara gelen, başbakanlığa getirilen kişilerin Amerika'ya ziyaret etmeleri bir gelenek. Genelde bütün gelişmekte olan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu ziyareti yapıyorlar. Malcolm Turnbull da daha önce selefleri gibi bunu yaptı ve dediğiniz gibi ve gündemdeki bu savaş, terör ve dünyadaki güvenlikle ilgili konuyu ele aldılar. Özellikle Orta Doğu noktasında zaten birlikte çalışılıyor şu anda. Suriye'de biliyorsunuz bir bombalama kampanyası sürmekte. Avustralya oraya 300 kadar asker gönderdi ve havadan da uçaklarıyla bombalama kampanyasına katılıyor. Avustralya için daha fazla asker veyahut da daha büyük bir katkı, ek katkı istenilecek mi mevzusu merak ediliyordu ama o gündeme şimdilik gelmedi. Bu tabii ilk bir görüşme. İleriki zamanlarda gidişata göre tabii ki bazı taleplerde bulunabilir ama tabii ki Avustralya kamuoyunun büyük bir çoğunluğu Avustralyalıların, Avustralya ordusu ve askerinin oralardan çekilmesini arzu etmektedir ama hükümetler tabii dış politika gereği ister Labour hükümeti olsun, Liberal hükümeti olsun müttefikleriyle sürekli olarak öteden beri diyebiliriz bu savaşlara destek vermişlerdir. Ama yani sizin sorunuza da direkt gelecek olursak bunun bir faydası olur mu? İşte skor ortada tabiri caizse 25 yıldır 91 yılından beri ilk 91 Ocak'ta tam 25. yılındayız. Yani bir çeyrek asır önce Avustralya Amerika ile birlikte Irak'ta bir Kuveyt'in kurtarılması noktasında Saddam'a karşı bir savaş başlatılmıştı. Ve o savaşlar daha sonra 2. Irak Savaşı işte ardından başka savaşlar. Şimdi de Suriye ile birlikte 25 yıldır savaşlar devam ediyor. Barış gelsin, insan hakları gelsin,
ama demokrasi 1991'de gelsin. Ama başlatılan çok büyük bir sorun olmadı. O kısa bir şekilde kapatıldı. Asıl 2003 yılında, 2001 yılında olan o kulelere saldırının ardından 2003 yılında büyük bir şekilde dünyada birçok insan karşı çıktı. Bunun çok tehlikeli olduğu söylendi ve sorunlar da 2003 yıldan sonra başladı sanırım daha çok.
Evet ve bu savaşlara karşı çıkan insanlar, insan selleri ve kitlelerinin haklı olduğu çıktı. Çünkü savaşların yapılması, savaşları maalesef sona erdirmedi. Sadece daha büyük, daha büyümesine neredeyse yani ateşe körükle gidildi. En korkuncu, en yani üzücü yönü ise bu arada o bölgede milyonlarca insan öldü, milyonlarca insan yaralandı, milyonlarca insan da yurtsuz, barksız, evsiz kaldı.
Evet. Bunun geriye dönüşü yok. Ancak bundan sonra bu sorun nasıl çözülebilir? Yani Avustralya, Amerika birlikte daha çok asker gönderirse oraya, biraz önce dinledik Mete Yarar diyor ki ilk başlarda bu IŞİD sorununu 3 yılda çözeriz diyordu Amerika. Şimdi 10 hatta 20 yıldan bahsediyormuş. Nasıl çözülebilir? Bu kadar uzun bir süreye yayılması.
Ya şimdi buna benzer tahminlerde bulunanlar önceki yıllarda da oldu. George Bush biliyorsunuz o savaş gemisine çıktı 2003 yılında ve Irak savaşı sona ermiştir diye bir ilanda bulundu. Ama aradan 13 yıl daha geçti. Irak'a barış, huzur ve demokrasi gelmedi. Şimdi tabii o zaman 5 ayda savaşın bittiği ilanı yapılırken bundan ders alan yorumcular ve stratejistler savaşların daha bir yani realist olarak bakmaya çalışıyorlar ve 10-15-20 sene sürebileceğini dünya kamuoyunu şimdiden alıştırıyorlar. Çünkü birileri o bölgede savaşlar bitsin istemiyor. İşin doğrusu da bu.
Ve bu böyle devam ediyor diyorsunuz.
Öyle yani 25 yıldır devam ediyor. 91 yılına başlamak lazım bence.
Geçen hafta Endonezya'da meydana geldi yine bir saldırı. Terörün çok yakınımızda artık artacağına da işaret oldu bu. Bunun evet. gibi olaylar terörizme karşı savaşın arttırılması anlamına gelmiyor mu?
Evet. Şimdi yeni bir döneme, yeni bir sürece giriyoruz gibi geliyor bana. Yani şu noktada bu yine Orta Doğu'dan başlayacak olursak mesela 1991 yılına kadar işte zalim dediğimiz Saddam'ın döneminde bir tane biliyor musunuz canlı bomba olayı yaşanmamış bir tane. Ama ondan bu yana binlerce yaşanmış. Suriye'de hiç yaşanmamış şimdi yüzlerce yaşanıyor. Türkiye'de hiç yaşanmamış şimdi Türkiye'de de yaşanıyor. Ve bu yayılmaya başladı. Endonezyalara kadar işte Bali'deki bombalanma hadisesinden bu yana bu kaçıncı Endonezya'daki bombalanma. Hatta Avustralya'da bile teşebbüsler oldu biliyorsunuz. Ölümler o ölümle sonuçlanan burada da bir takım eylemler oldu vesaire. Sanki bunun dışında tabii Londra'sı var, Paris'i var, İspanya'sı var, İstanbul'u var. Başka başka ülkeler de var. Gelecekte sanki bunun devam edeceği ve büyüyerek devam edeceği, birileri savaş sadece Orta Doğu'da değil, bu bütün dünyaya yayılsın istiyor. Tabii değişik amaçlar güden güçler var. Kimisi devlet bazında, kimisi çete bazında, kimisi terörist teşkilatı bazında. Herkesin bir amacı var, herkesin bir çıkarı var, herkes bir şeyler hedeflemektedir. Ama bu kan ve gözyaşı bu işin yayılmasına ve de sürmesini sağlıyor ancak.
Yani biraz önce söylediğiniz gibi Orta Doğu'da savaş devam edecek diyordunuz. Buralarda da böyle olacak mı? Pasifik'te mesela Malezya'ya sıçrar diyorlar Endonezya'dan. Böyle bir şey mümkün mü?
Şimdi yani bu son 10-15 sene içerisindeki görmüş olduğumuz bu sıçramalar yani Perşembenin geleceği çarşambadan belli olur mantığını yürütecek olursak bu bir belirti, bir işarettir diye düşünüyorum. Bu hani kimsenin arzusu bu olamaz. Ama herkesin arzusu kaynağında bu iş sona ersin. O neredir? İşte Orta Doğu'da başladı bu iş daha çok. Başka yerlerde de ne yazık ki işte Ukrayna var, bahsetmedik Çeçniye var. Hatta Tayland'da, Afganistan'da başka yerlerde de savaşlar var. Hepsine baktığımızda, her birine baktığımızda hepsinin menşeinde büyük güçler, yani Amerika'sı gibi, Rusya'sı gibi, Fransa'da, İngiltere, hatta Avustralya gibi ülkelerinin oralarda rol oynadıklarını görüyoruz maalesef.
Dünya terör ve bölgesel savaşlarla uğraşırken diğer yandan tüm dünyayı zor ekonomik günlerin beklediği söyleniyor. Özellikle Çin'de gelişmenin yavaşlamasıyla Avustralya'nın da bundan nasibini alacağı haberleri veriliyor. Siz bir iş adamı da olarak ticaretin yavaşladığını gözlemliyor musunuz?
Evet, yani birkaç yıldır piyasalar istenildiği düzeyde canlı gitmiyor. Yani alışveriş merkezleri eskisi gibi cıvıl cıvıl canlı değil. İnsanlar yani değişik faktörler var. İnsanların mesela Avustralya gibi bir ülkede artık alışverişi, yani ben yemenin içmenin dışındakileri kastediyorum, alışverişi ihtiyacın dışında bir alışkanlık olarak yapma noktasına gelindi. Ama her şey bu arada da çok ucuzladı. Bu elektronik eşyalar olsun, beyaz eşyalar olsun vesaire. Biliyorsunuz bunlar artık eskisi gibi çok pahalı olup da bozulduğunda tamire götürülürdü. O devir bitti. Bir şey bozulduğunda tamire falan götürülmüyor. Tamiri yeniden yeni olarak almaktan çok daha pahalı olduğu için insanlar hep yeni, değişik, yeni modası çıktı. Bu moda eskidi. Bunun daha farklı bir özelliği var. Fonksiyonu daha bir farklı, işlevi daha bir değişik diye insanlar kendilerini şartlandırmışlar. Yeni cep telefonu, yeni işte tablet, yeni laptop, yeni bilgisayar, yeni bilmem ne. Yani her şey var. Herkesin evi beyaz eşya mezarlığına döndü. Yani dar gelirle insanların evi de böyle hurdalarla doldu. Tabii herkesin evi bu şekilde doldu ama Çin bizden biliyorsunuz daha çok ham madde, doğal kaynak alıyor, enerji kaynakları satın alıyor. Talep Çin'e azalınca belki benim bu söyledi biraz önceki söylediklerim nedenden ötürü dünyadaki taleplerin azalmasından dolayı bir doyuma ulaşıldığını zannediyorum. Eskisi gibi Avustralya'dan sanayisini çalıştırmak için altyapıyı devam ettirebilmesi için talebi azalacaktır. Azaldıkça da tabii bu Avustralya'yı etkileyecektir. Çünkü Avustralya Çin'in veyahut da Çin Avustralya'nın en büyük pazarı şu anda. Yani Japonya'yı da geçti, Amerika'yı da çoktan geçti. Maalesef bu Avustralya açısından iyi bir haber değil ekonomik açıdan.
Evet. Ekonomi, ticaret dedik. O zaman dün açıklanan bir rapora da değinmemiz gerek. İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam bu yeni yayınladığı gelir dağılımı raporunda dünyada 62 kişinin dünya nüfusunun yarısının yani 3,5 milyar insanın servetine eşdeğer bir servete sahip olduğunu açıkladı. Bu inanılmaz, çok çarpıcı bir rakam. Bu konudaki yorumunuz nedir?
Ya şimdi bu tür istatistikler hani kendimizi bildik bileli devam ediyor, söyleniliyor. İşte dünyadaki %5 diğer %95'e hakim gibi veyahut da eşit değerden malı var, mülkü var. Bu rakamlar teknik olarak doğru ama sonuçta dünyanın en zengin adamı da senin benim gibi aynı elbiseleri giyiyor, aynı miktarda yemek yiyor, aynı arabalara. Belki onunkisi pahalı ama sonuçta hepimizin
Ama
benzer
bu elbise
imkanları var.
giymek, yemek yemek değil. Sanırım bu biraz daha dünyevi. Bu insanların aynı zamanda dünya ekonomisi ve siyasetini
Evet.
çok önemli bir şekilde etkilediği,
Tabii
bu
yani
parayı siyasi değişim için kullanabileceği söyleniyor ki
ya
bu.
evet yani elinde para olanın gücü de oluyor. Yani bazı çok zengin olan insanların bulundukları ülkeler çok da gelişmiş olmadıklarından dolayı bakıyorsunuz o zengin çevre iş adamı olsun ya da iş adamları olsun o ülkenin geleceğiyle kaderiyle oynayabilmektedirler. Yani hükümetleri indirip hükümetleri iktidara getirebilme gücündeler. Tehlike bu tabii ki. Kastedilen yani esas en üzücü veyahut da kaygı verici boyutu bu. Çünkü onların elinde gibi görünüyor ama hani önce söylediğim gibi sonuçta yemede içmede bizden fazla yiyip içmiyorlar. Hatta bizden de çok meşguller. O kadar serveti şey
İdare
edebilmesi
etmek kolay değil.
için
Koşturup duruyorlar bunun için
gece
diyorsun.
gündüz uğraşıyorlar. Hatta hani bazı ünlü zengin adamları anılarında, söyleşilerinde ya bir yerde diyor keşke diyor ben de böyle ne bileyim bir banliyöde normal bir ev olan işte 9'la 5 arası işi olan cumartesi pazar çocuğuyla hani ailesiyle vakit geçirebilme
Bak.
noktasında. Onlar insanlar gerçekten böyle olanlar da var. Ama zenginlik eğer hani kapitalist olarak düşünülecek olursa özel girişim iş yaratma noktasında mesela sosyalist düzenlerden çok daha ekonomi noktasında başarılı olduğunu. Ben şimdi burada onu veya birini karalayıp öbürünü savunmuyorum. Sadece bir değerlendirme yapıyorum. Sonuçta biliyorsunuz sosyalist blok bile komünizmi, sosyalizmi
Kapitalist
terk
oldular.
ettiler ve onlar da kapitalist oldular. Ve
Evet.
insanlar da bir gün değiştiler. Şimdi
Ama biraz önce yine lafınızı balla kesiyorum Kazım Bey, kusura bakmayın. Ama bu aynı rapor içinde bizim biraz önce değindiğimiz terör konusuna da değiniliyor ve deniliyor ki Orta Doğu'da aşırı örgütlerin doğmasının nedenlerinden birisi oradaki yoksulluktur, fakirliktir. Orada insanların doğru dürüst barınacak bir yer bile bulamamasıdır. Yani yoksulluk sonuçta böylesi savaşlara da neden olabiliyor deniliyor.
Bunu... Tabii ki yani hele günümüz dünyasında insanlar belki bir yerde yaşamaya mahkumlar ama dünyanın öbür taraflarında başka yerlerde barışın, huzurun, demokrasinin, insan haklarına saygının daha iyi olduğunu görüyorlar, biliyorlar. Onlar da aynı şeyleri istiyorlar. Onlar da aynı şeyleri hedefliyorlar. Bu insanları siz ezerseniz, para gücüyle, silah gücüyle, iktidar gücüyle ezdiğinizde onlar da direneceklerdir. Yani bu doğal bir sonuçtur. Bu yeni bir şey değil. Eskiden beri böyledir. Ve bu böyle de
peki,
devam eder.
O böyle devam eder ama etmemesi gerekir diye birçok kuruluş çalışıyor. Yazılar
evet.
yazıyor. Ekonomistler
evet,
de katılan
doğru.
ekonomistler var.
Doğru.
Profesörler var. Peki bu hükümetlere bir çağrıda bulunuluyor, deniliyor ki bu eşitsizliğe hiç değilse biraz olsun son verin. Yani hani komünist, sosyalist olmayalım ama bir denge kuralım. Hükümetler bunu dinler mi? Özellikle yakında Davos'ta yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu'nda bu yeniden dile getirilecek.
Şimdi bu biraz da yine etik ve karakterle ilgili bir şey. Yani insanlar doğru, bu çağrılarda bulunuyorlar. Deniliyor ki eğer siz ülkenizde değişim istiyorsanız, yani bombaya, silaha sarılmayın. Bunu demokratik yollarla çözmeye çalışın. Bazı insanlar çok sabırsız. Bazı insanlar demokrasiye inanmıyor. Bazı insanlar demokrasi zenginlerin bir maşası, bir aleti, emperyalizmin bir şeyi aracı olarak görüyorlar. İnsanlar buna inanır hale geliyorlar. Haksızlıkları gördükçe tahammül sınırları aşıyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani sabredin, yani kaderinize razı olun deniliyor bazı kesimlere. Ama öbür taraftan adamın serveti ülkenin yarısından fazlaki servete eşit.
Bu da olmuyor diyorsunuz. Evet.
Olmuyor.
Şimdi bir dinleyicimiz bize SMS göndermiş. Dostluk, kardeşlik edebiyatı yapıyoruz ama hiçbirimiz elimizi cebimize atmıyoruz. Bence GST gibi bir vergi toplansa fakir ülkeler için, ben şahsen haftalığımdan $3.5 keserim. Bunu seve seve veririm. Lafla peynir gemisi yürümüyor diyor Adnan Bey. Bu da ne güzel bir iyi yüreklilik örneği değil mi Kazım Bey?
Şimdi
seve
bu,
seve $3.5 veririm her hafta demek
evet,
bile ne kadar hoş bir şey.
Ya o $3.5 hani az gibi görünüyor. Çünkü bir paket sigara $25 oldu günümüzde. Hadi $25 istemiyoruz. $3.5 hakikaten herkes verebilir şu ülkede. Verildiğinde siz bunu dünya geneline yaydığınızda inan fakirlik bir yılda sona erir. Bir yılda.
Evet.
Ama
insanlar
yok.
Ama paylaşmayı bilmiyor belki.
İrade yok, birliktelik yok, fikir birliği yok, organizasyon yok, sivil toplumlar çok zayıf. Çünkü insanlar belirli bir noktaya geldikten sonra o idealist düşüncelerinden takatı kesildiği için vazgeçiyorlar. Yani ben 50 küsur yaşına geldim. Gençken çok idealist olan çevredeki tanıdığım sosyalist, şeriatçı, milliyetçi olan insanların bakıyorum çoluğa çocuğa, toruna torbaya
karışmasıyla
ideallerin tamamı ya o gençlik şeydi, hevesiydi diyor, gelip geçici. Yani insanın böyle karakterinde böyle bir sorun var.
Evet, evet haklısınız. İrfan Bey siz aramışsınız. Lütfen yeniden arayın. Ben sizi almaya çalışırken hattan düştü. Belki benim hatam, belki teknik bir hata. Yeniden ararsanız size bağlanacağız ve görüşlerinizi alacağız. Sanmayın ki sizi unuttuk. Evet, şimdi gerçekten çok önemli bir konu. Bir diğer önemli konu da Kazım Bey, Türkiye'deki siyaset nedeniyle buradaki insanların da çok yüksek bir şekilde kutuplaşması, artık birbirlerine çok öfkeli, hatta nefret içinde olacak sözler söylemeleri. Bu nasıl düzeltilebilir? İnsanlar buradan Türkiye içinde gibi yaşarsa sonuçları ne olabilir sizce?
Şimdi önemli bir konu bu. Geçenlerde de kısmen buna benzer bir şey konuşmuştuk.
Evet.
Türkiye'deki olup bitenleri, buradaki Türk toplumu üzerindeki etkileri konuşuyoruz. Şimdi ben Türkiye'deki olup bitenler tabii ki buradaki insanları etkiliyor ama toplum içerisinde bir gerginliğe neden olacağına inanmıyorum. Zaten bunun önüne Avustralya hükümeti geçer.
Evet.
Bu konuda ben biraz kendimi şey hissediyorum, yani optimist olarak görüyorum. Bir şey, gerginlik, bir taşkınlık olmaz, olmadı. Ha, ama insanlar sosyal medyada alabildiğince herkes birbirini suçluyor, hakaret ediyor falan. Yani burada da maksadı aşılıyor. Eleştiri evet, envai çeşit eleştiri evet, fikre evet, ama hakarete gelince, gerek bu dine dayalı olsun, etnik şey olsun, neye olursa olsun, siyasi görüş, yani bununla bir mesafe alınamadığını, alınamayacağını biz millet olarak öğrenmemiz lazım. Bunun vakti geldiğine inanıyorum. Şimdi mesela medyada Avustralya gazetelerini takip ettiğimde uzun yıllardan beri çok imrendiğim bir şey var. Mesela diyelim ki Age gazetesi, Sydney Herald gazetesinde birisi bir makale yazıyor. Altına da okuyucu yorumlar bırakıyor. Ya öyle bir kaliteli yorum bırakanlar var,
evet,
ki
evet, evet,
makaleden çok daha güzel yazmış.
Bir şeyler öğreniyorsunuz o yorumlardan. Ben de ona çok dikkat çektim.
Ya hep
evet,
böyle imrenerek, özenerek, biraz da hani hayflanarak diyorum ki ya bizde niye böyle bir şey yok? Çünkü orada kişi görüşünü söylüyor ve faydalı olmak için söylüyor. Ama bizde öyle değil ki. Affedersiniz, kısaltılmış küfür kelimelerini doldurarak hakaretler, küfürler. Ya yani bunu aşmamız, eğer yapıcı olmak istiyorsak, ortaya bir şey, bir eser bırakmak istiyorsak, böyle ucuz kahramanlıkları bırakmamız lazım. Yani aksi halde adam, tabiri şey, tırnak işareti içinde söylüyorum, adam olamayız yani toplum olarak. Bu, şimdi bir de kutuplaşma noktasında bak ortadan bir yorum söylüyorum. Türkiye'de doğru, son yıllarda gittikçe böyle bir kutuplaşma var, ama eğer pozitif yönüne bakacak olursak, mesela eskiden Türkiye'de diyelim ki 10 tane değişik gruplar vardı, düşünceler vardı. Şimdi o gittikçe 2'ye doğru gidiyor.
Evet,
yani kutuplaşma azaldı. Sayısı azalıyor.
Evet.
Bir mesela hükümeti, iktidarı sevenler ve müdafaa savunanlar var. Bir de karşıt olanlar var. Yani iki tane grup
evet
var.
Kazım Bey, çok haklısınız. Çok güzel söylediniz. Yine konuşalım bu konuyu. Bizim için, Avustralya'da yaşayan bizler için bu çok önemli. Ben bugünkü yorumlar için çok teşekkür ediyorum size.
Ben de sizlere teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, Kazım Ateş'le yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Siz de tartışmalara, konuşmalara katılın ve şimdilik hoşça kalın.